Teşekkürler.
Teşekkürler. Dolayısıyla adımız ve uyumluğu için...
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte beraberliğimiz başladı. Hepiniz programımızı dinlemek üzere hoş geldiniz diyoruz Hayatın Seslerine. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Özlem Yalçın ve Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza. Biliyorsunuz haftanın teması yol, yolcu ve yolculuk sevgili dinleyicilerimiz. Sizler yola ilişkin sözlerinizle programımıza dahil olabilirsiniz. İnsanoğlunun yaşamında her zaman yollar vardır dedik. Hayatlarımıza çizdiğimiz yollar, sevdiklerimize bizleri kavuşturan ya da ayıran yollar, yeni başlangıçlara uzanan yollar ve bizi kendimize ulaştıran içimizdeki yollar. Siz hayatınızda yol ya da yolculuk ne anlama geliyor diye soruyoruz sizin için. Paylaşın bizlerle diyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz programımız süresince. Programımız sonrasındaysa sevgili dinleyicilerimiz elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız. Yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızı takip etmeniz hem de temamızla ilgili yarışmamıza katılabilmeniz de mümkün. Evet, sizler mail yoluyla ya da telefonlarla bizlere ulaşmaya çalışırken gelin bir taraftan da programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Beni hayata bağlayan aşkındır, beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarımı gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Terk etme beni, atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Konuğumuz arkeolog sevgili Drahşan Akınözü Ergin. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Anadolu'nun her yerinde öne çıkan özellikler, özellikle şehrin sembollerinden söz edeceğiz. Bazen bir saat kulesi, bazen heykeller, bazen yöreye has bir ürün de olabiliyor bu. İsterseniz bir Anadolu turuna çıkalım. Değil mi? Ve Ankara'dan başlayalım. Hitit güneşidir.
Hitit
değil mi?
Güneşi, Ankara'nın simgesi, evet, en sembolü. Güzel simgesi. Hititlerin en anlamlı sembolü. Hitit güneşi aslında kanatlı güneş kursu sistrum olarak da geçiyor. Dairesel bir biçimi var biliyorsunuz ve etrafında yerleştirilmiş ögelerden oluşturuyor. Hı hı. Aslında ilk gördüğümüzde sadece bir daire ve boynuzlar görüyoruz ama onun içinde sallanırken ses çıkartan metal yapılar var, ögeler var. Bunun dışında bazılarının üstünde geyik başı görüyorsunuz. Hı hı. Bu barışın ifadesidir. Ondan sonra üremeyi simgeleyen kuş ve ağaç figürleri vardır. Hitit güneşinin, genelde hep metalden bulduk biz onu, ahşabın üstüne bir asa, ahşap bir asa asanın üstüne konup törenlerde kullanıldığını düşünüyoruz. Hı hı. Çıkarttığı sesle birlikte. Ve ondan sonra da bu Hititlerden, Hattilerden aslında buraya gelen, günümüze kadar gelen Anadolu'nun en güzel sembolü, dostluğu, barışı, bereketi, bolluğu, hı hı, ifade eden sembolü olarak Ankara'da hep sembolize olarak görüyoruz Hitit güneşini.
Evet. Şimdi ne tarafa geçiyoruz?
Ne yapalım? Yaz ayındayız. Ege'ye gidelim değil mi?
Gidelim, evet. Ege'yle devam edelim.
Trakya'dan başlayalım mesela. Hı-hı. Daha doğrusu Edirne'den başlayalım. Buradaki iki tane heykel var. Edirne deyince tabii aklımıza ilk Selimiye Camisi'nin mimarı geliyor. Burada Koca Sinan heykeli var. Hı-hı. Büyük bir heykel karşımıza çıkıyor. Ve Edirne'de başka ne var? Ünlü Kırkpınar güreşlerimiz var. Hı-hı. Ve burada buranın sembolü de güreşen güreşçi heykelleri Kırkpınar'da. Oradan İpsala'ya doğru gidersek çevre çeltik tarlalarıyla dolu. Bu sebeple de pirinç eken kız heykeli İpsala'nın en güzel sembolü haline gelmiş. Hı-hı. Daha sonra da mesela Çanakkale ve ilçeleri hiç şüphe yok en çok anıtların, heykellerin olduğu yerler. Evet. Buralardan Lapseki'ye mesela geldiğimiz zaman Lapseki limanında Pegasus var, kanatlı at heykeli. İlçenin en işlek, en yoğun giriş çıkışının yapıldığı bu feribot iskelesinin girişinde yer alıyor bu heykel. Kaydı üzerine kanatlanmış ve şaha kalkmış uçan at. Heykellerin bu şimdiye kadar tarih boyunca gördüğümüz heykellerin en güzellerinden biri. O yüzden belki
neyi
de böyle
ifade
bir
eder acaba?
Uçan at daha çok özgürlüğü, barışı, hı-hı, bunları sembolize simgeler, eder.
Evet.
Bu 2500 yıllık bir tarihi canlandıran bir heykel. 5,5 metre boyunda. Hı-hı. Çok eski Lampsakos olan eski şehrin, hı-hı, adı. Bu zamandan ilk kez bu heykelle para basıldığını ve paranın üstünde de Pegasus resmi bulunduğunu görüyoruz. Hmm. Daha sonra bu İda Dağı'nda dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı, hatta birkaç program önce bundan bahsetmiştik.
Evet.
Dünyanın ilk güzellik yarışmasından. Burada Kaz Dağı'nda yapılıyor bu yarışma ama yarışmanın sembolize edildiği heykel Altınoluk Meydanı'nda. Hmm. Burada yarışmayı sembolize eden etrafı çiçeklerle süslü kavşakta bir kompozisyon hazırlanmış. Çok güzel bir heykel topluluğu var. Sonra esas Çanakkale Muharebeleri sıralarında bu 276 kiloluk top mermisini kaldırdı Seyit Onbaşı. Hı hı. Onun Havranlı Seyit Onbaşı, Havran'ın ilçe sembolü olarak onun çok güzel bir heykelini evet, koymuşlar.
Evet, ki o da oralardaki turistik yerlerde en çok satılan aksesuar da diyebiliriz evet, artık değil tabii. mi? Anahtarlıklar, değil mi? Biblolar şeklinde, evet, doğru. Minik heykelcikler şeklinde.
Doğru. Oradan Akçay'ı biraz daha geçip Etremit Körfezi'nin kıyısından Ören hmm. plajlarına doğru uzansak mesela. Burada da Ören'in simgesi, yarısı balık, yarısı insan olan deniz kızı heykeli hmm. var.
Evet. Bunu Akdeniz'de de görmek mümkün galiba
evet,
değil mi?
Evet çok mümkün. Taşucunda bu klasik falan. Dönemlerden evet, evet hmm. bu deniz kızlarımız o zaman çıkmaya başlıyor. Hmm. Ege gezimize nereden devam edelim? İzmir'e doğru gelince zaten İzmir. En güzel sembolü Konak Meydanı'nda o İzmir Saat Kulesi.
Saat Kulesi değil
kesinlikle
mi?
Görülmeden
şehri
olmaz.
Bunlar özel kılan ayrıntılar tabii, herhalde değil tabii. mi? Saat Kulesi deyince hemen İzmir aklımıza geliveriyor. Camiler deyince işte Edirne, İstanbul geliyor
daha çok, değil mi
camileriyle?
Evet. İzmir'in etrafında da ilçelerinde de çok bu tarz sembollerimiz var. Mesela Kemalpaşa'da Bizans dönemi eserleri, Nymphaion var, Laskaris Sarayı, Kız Kulesi. Bunlar hı hı. hep sembol olarak kabul edilmiş klasik dönemlerden gelen. Gazi Emir'de ilk Müslüman Türk denizcisi olarak bilinen Umur Bey'in bir evet. heykeli var. Bu da Gazi Emir'in simgesi haline gelmiş. Yani sadece aslında yapılar değil, kişiler de aynı Seyit Onbaşı gibi, Umur Bey gibi. Özel tarihi kişiler de bu şehirlerle birlikte bir anılmaya başlanıyor.
Evet, hatta bazı şehirler isimlerinden önce sembolleriyle anılıyorlar
doğru,
galiba
doğru.
değil mi?
Mesela Amasya'mız vardır öyle.
Değil mi? Değil mi?
Elma deyince direkt aklımıza evet. Amasya gelir.
Kayısı deyince Malatya.
Değil mi? Doğru.
Evet.
Mesela İzmir'den ayrılmadan diyelim şöyle Çeşme'ye doğru gittiğimizde Alaçatı'yı hep artık günümüzde sörfle biliyoruz. Hı hı. Sörfle özdeşleşti. Aslında Alaçatı'nın sörften önce bir zamanlar değirmenleriyle ünlü olduğunu
görüyoruz. Çünkü rüzgar
görüyoruz.
Çok alıyordu
evet.
değil mi?
Evet. evet. Şimdi o değirmen heykellerinin üstüne sörf yapan bir sörfçü koymuşlar. İkisini bir araya getirmişler. Güzel. Ve Alaçatı'da sörf yapan sörfçü heykeli hı hı. Değirmenlerin üstüne yerleştirilmiş. Selçuk, İzmir'den Selçuk'a geçtiğimizde mesela Meryem Ana burayı gayet iyi biliyoruz. Hı hı. Meryem evet. Ana'yı, Yedi Uyuyanlar. Seferihisar'ın enteresan bir özelliği var. Seferihisar yavaş şehir olmak için başvurmuş. Şimdi yavaş şehir nedir?
Nedir?
İlk olarak bu İtalya'da başlamış bir uygulama. Hı hı. Türkiye'de de Seferihisar buna başvuruyor. Bu ünvana sahip olabilmek için şehir veya kasabanın nüfusunun 50 binden fazla olmaması gerekiyor. Enerji tasarrufu planlaması yapılmış olması gerekiyor. Kültürel ve tarihi değerleri olan tarihi merkezlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Trafik güvenliğinin planlanması ve nasıl diyeyim devlet binaları ve okullar arasında bisiklet yollarının yapılmış olması. Hı hı. Kentin yerel bölgesel yiyeceklerinin ön planda tutulması gibi bir takım şartları var. Ve bunu yerine getirmek gerekiyor. Seferihisar'da ilk olarak bu başvurduktan sonra bütün bu şartları yerine getirmeye çalışarak şehrin merkezine bir sembol edinmiş kendisine. Ağır şehri sembolize eden salyangoz heykel hmm. grubunu koymuşlar. Seferihisar'ın da bir de böyle bir özelliği var. İlk yavaş şehrimiz.
Evet.
Hızlı hayatın akışından biraz sakinleşmek için.
Evet. Kaplumbağa biraz... da olabilirmiş aslında.
Doğru aslında evet. Kaplumbağa da olabilirmiş. Salyangoz da bir güzel değişik bir fikir.
Evet. Evet. Nereyle devam ediyoruz?
Ne yapalım oradan Kuşadası'na hı-hı. gelelim. Kuşadası'nın zaten Sayla, güvercin. Evet, evet, evet yani o güvercin Kuşadası'nın aslında güvercinden fazla diğer mesela Billi Park var, Kadınlar Plajı var, Öküzpaşa Kervansarayı var. Efes Antik Kenti, Yedi Uyuyanlar, Kuşadası'nı aslında ifade edecek, sembolize edecek çok şey var ama hı hı. güvercin tamamıyla onun Kuşadası'nın ortasında bir elden kalkan güvercinler vardır. Çok hı hı. güzel bir heykeldir o. Çok güzel sembolize eder ve genelde de hep o kabul görmüş gözüküyor. Oradan mesela Aydın'a gelirsek, Aydın Söke buralar pamuk tarlaları, pamuk hı hı. üretimi yapılıyor burada. Söke için pamuk birinci derecede gelir kaynağı olunca Söke Belediyesi ilçe merkezine sembol olarak pamuk toplayan kızlar heykel grubunu hı hı. koymuş. Ama daha sonra bunu belediye binasının oradaki parkta teker teker gruptan ayırıp tek tek koyduktan sonra bu figürler biraz anlam ve gücünü kaybetmiş. Ama sanırım tekrar duyduğum kadarıyla bir yeni bir proje var bununla ilgili.
Evet.
Ondan sonra ünlü Bodrum geliyor.
Bodrum'a geldik.
Evet. Bodrum zaten kalesiyle. Hı hı. Kalenin yanı sıra yel değirmenleri, Yalıkavak sahilinde yer alan hı hı. o taş değirmen. Bu da geçtiğimiz yıllarda restore edilmiş, çevre düzenlemesi yapılmış ve Yalıkavak'la özdeşleşmiş. Bir zamanlar yel değirmenin yanında çok önemli bir iş kolu vardı tabii Bodrum'da, sünger avcılığı. Hı hı. Bu sünger avcılarına ithafen de bir dalgıç heykeli hı hı. çekmişler, koymuşlar yanlarına.
Evet, şimdi tabii her köşesi tarih kokan, ziyaretçilerimizi büyüleyen şehirlerimize sahibiz değil
evet,
mi bu sembollerle?
Evet, gerçekten öyle. Mesela bu efsanevi bir şey, bir tarihe gitmek istersek Bodrum'da Güllük'te Yunuslu Çocuk var. Hı hı. Bu İyasos günümüzdeki ismiyle Kıyı Kışlacık Köyü. Burada bir efsane yaşanıyor. Bu efsaneye göre de İyasos'taki erkek çocuklar cimnazyumda çalıştıktan sonra denize girme gibi bir gelenekleri var. Bir gün yine bu çocuklar denize yıkanmak için girdiklerinde kıyıya bir yunus yaklaşıyor ve çocuklardan birini sırtına alıyor ve açıklara götürüyor. Çocukla birlikte açıklara giden yunus bir süre sonra uzun bir süre geçiyor ve çocuğu yeniden kıyıya bırakıyor. Bunu duyan İskender de çocuğu Babil'e getiriyor ve deniz tanrısı Poseidon'un rahibi yapıyor. Şimdi öykü burada bitiyor ama İyasoslular bu olayı kolay kolay unutmuyorlar. Hmm. Ve hatta M.Ö. 3. yüzyılda çıkarılan madeni paraların üstüne koluyla Yunus'un sırtını tutmuş biçimde yüzen çocuk tasvirleri işlenmeye başlıyor. Hmm. İyasos'un en değerli hazinelerinden biri de bu Yunuslu çocuk heykeli. Bu da Selçuk'taki Efes Müzesi'nde bulunuyor ama Güllü'ye de bunun bir heykeli yapılmış. Orası da Güllü'nün sembolü haline gelmiş artık.
Evet, çok hoş gerçekten. Çok keyifli semboller.
Değil mi? En sonda mesela Milas Gümüşkesen Mezar Anıtı var. Bu da Valtalı Kapısı, Bacaları, Halıları ünlü Milas'ı biliyorsunuz. 27 hı hı. tane antik kente sahip bu merkez. Gümüşkesen Mezar Anıtı da aslında bu sembolik maketin bulunduğu bir meydan var. Döner kavşaklı bir alanda. Mezar anıtı ülkemizde tüm elemanları ayakta kalabilen antik çağın tek mezar anıtı olma özelliğini gösteriyor. Hı hı. Çok tahrifat görmemiş. İlçenin simgesi sayılıyor ve yüksek kaidesi üzerinde işte köşelerde kareye yakın, ortalarda elips biçimli 12 sütunlu galeriye sahip mezar anıtı. Bindirme tekniğiyle yapılmış mermerden ve üstünde de piramit bir çatı yükseliyor. Bu hatta Bodrum'da Müzeleum'da görmüşsünüzdür esinlenerek milattan önce 1. yüzyılda milattan sonra 1. yüzyıl arası yapıldığı sanılıyor. Milas'ın sembolü haline gelmiş bu mezar anıtta.
Evet. Şimdi tabii kentlere estetik katan, şehirlerimizi değerli kılan en önemli sembollerimiz aslında bunlar,
evet.
değil mi?
Evet. Bunları aslında evet. Hem kıymetlerini bilmemiz gerekiyor hem de evet yenilerini yapıp koyuyoruz ama o eskiye de gerçekten sahip çıkmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Hem kültürel olarak hem hikayesiyle hem o dokularıyla hepsine sahip çıkmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Çünkü kenti kent yapan o kentin tarihini ortaya
evet.
koyan en önemli unsurlar evet. galiba bu sembol.
Nereden geldiğimizi unutmamak için
unutmamak
bütün bunlar.
Gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bugün
teşekkür
için de
ederim.
Sağ olun. Yine çok keyifli bir sohbetti. Çok keyifli bir Anadolu turu yaptık.
Evet, hızlıca bir Anadolu turu yaptık. Doğru.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sevgili
ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz arkeolog sevgili Drahşan Akınözü'ydü. Teşekkür ediyoruz kendisine.
gecem zehir bana. Yardım et seni unutmama. Anılar başucumda kov gitsin.
Sevmiştim seni kana kana. Şansım yok kaderden yana. Yaşanan her ne varsa sil gitsin. Darılıp gücenmesin, geç kalmasın ayrılıklar.
Varsın ömrümü takvimlerden, çalsın yıllar.
Aldırma ne fark eder, alışmışım yokluğuna. Seni sevdiğimi unut, unut her şeyimi. Unut gitsin,
benim aşktan anladığım. Yaşananlar kar saydım, kalbim sende kaldı, kır gitsin.
Suçlama sakın kendini, sevgisiz kalma benim gibi. Düşünme beni, boş ver, sev gitsin.
Düşelim en son satırlara, zor gelir sıra vedalara. Üzülme gözyaşını.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz biz de. Türkiye'den karayoluyla Avrupa'ya geçen mülteciler Danimarka sınırına ulaştılar galiba, değil mi sevgili Ünsal Turan? Neler aktaracaksınız bunlarla ilgili?
Evet, tabii dünya medyası olsun, kamuoyunu olsun son aylarda çok meşgul eden bir konu bu. Birçoğu kendi hayatını, ekonomik hayatını kurtarabilmek için Türkiye üzerinden Yunanistan'a, Macaristan'a, Romanya'ya, Avusturya'ya geçtiler. Ve tabii uzun bir yolculuk, zorlu bir yolculuk onlar için ama inanılması güç Danimarka'ya da ulaştılar. Dün Danimarka'ya girmeye başladı mülteciler. Yaklaşık 300 mülteci dün sabaha karşı Danimarka'ya giriş yaptı trenlerle Almanya üzerinden. Feribot'ta Danimarka'ya geçer geçmez de belki yetkililer kendilerini yakalar, Almanya'ya geri iade ederler diye hemen tarlalara, boş arazilere dağılarak ülke içine kaçmaya başladılar. Tabii polis bunlardan bazılarını yakaladı, bazılarını yakalayamadı. Ama sonuçta bunların geri gönderilmeyeceği konusunda mültecileri ikna etti. Ama tabii kaçanların sayısı da oldukça fazla. Ve dünden beri mültecilerin büyük bir kısmı, yaklaşık 200 kişilik bir grup, Rotby sınır limanından Kopenhag'a doğru yürüyüşe geçti ve otobüslere binmek istemiyorlar. Korkuları, tek korkuları biraz önce söylediğim gibi Almanya'ya geri iade edilebilmek. Bu arada Danimarka polisi tabii mültecilerden parmak izi almak istiyor. Parmak izini de vermek istemiyor mülteciler. Çünkü bunun daha sonra başka bir ülkeye gitmeleri durumunda o ülkede kalabilmelerini zorlaştıracağını, çünkü Danimarka'da kayıtlı olacakları için o ülkede kalamayacaklarını düşündükleri için parmak izi vermek istemediklerini söylüyorlar. Danimarka polisi oldukça zorlandı. Bu kadar hızlı bir şekilde mültecilerin gelmesini beklemiyordu ve emniyet teşkilatı sınırlardaki polis sayısının arttırılmasını istedi. Çok ilginçtir. Danimarka'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmı da İsveç'e geçmek istiyor. Çünkü İsveç'te akrabaları olduğunu söylüyorlar. Bu arada Kopenhag'la sınır şehri olan İsveç'in Malmö şehri belediyesi de mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. İsveç'te bir gösteri yapıldı mültecilerin lehine. Başbakan Stefan Löfven Avrupa ülkelerinin mültecilere karşı bir duvar örmeyeceğini belirterek tüm Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin ortaklaşa anlaşarak belirli sayılarda mültecileri kabul etmesi gerektiğini, bunun bir insanlık görevi olduğunu ve Türkiye'deki küçük mülteci çocuğunun da kendilerini, Avrupalıları kendisine getirdiğini söyledi. Mültecilerle ilgili durum böyle Danimarka'da.
Evet, şimdi mültecilerden sonra hacı kafilesiyle ilgili durumu da öğrenelim. Bugün yola çıktı galiba hacı kafilesi Danimarka'dan, değil mi?
Evet, biraz önce hacı adaylarımızı uğurladık. Danimarka'dan 115'i vatandaşımız, 4'ü de din görevlisi olmak üzere, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlisi. 119 kişilik kafile Türk Hava Yolları ile İstanbul'a hareket etti. İstanbul üzerinden Cidde'ye gidecekler ve Cidde'den de otobüslerle Mekke'ye gidecekler. Tabii kendilerini havaalanında yakınları, akrabaları, çocukları, yakın dostları, komşuları uğurladı. Havaalanında büyük bir izdiham yaşandı. Gidecek hacı adayı sayısı 119 olmasına rağmen yaklaşık 500-600 kişilik bir Türk topluluğu vardı havaalanında. Vatandaşlarımız gözyaşlarıyla yakınlarını uğurladılar, haca gönderdiler. Tabii önce dualar yapıldı, daha sonra da uçağa binmek üzere havaalanına geçiş yaptılar, iç hatlara, içeriye geçiş yaptılar vatandaşlarımız. Bu her sene yaşanan bir şey, ancak ücretin, haç masrafının çok yüksek olması nedeniyle kalacakları yere göre 29 ile 39 bin kron gibi çok yüksek bir para olması nedeniyle geçtiğimiz yıl 300 civarında hacı adayı Mekke'ye giderken bu yıl bu sayı sadece 115 civarında kaldı.
Evet. Bir başka sevindirici haberle noktalayalım isterseniz. Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Omurga Derneği konferansına Türk doktorlar damgasını vurdu galiba. Evet. Ne yönde vuruldu bu damga?
Güzel bir görünüş vardı, manzara vardı. 3 gün süren konferansta Avrupa Omurga Derneği Başkanlığı'nı yine İzmir'den Profesör Doktor Haluk Berk yapıyor. Başkanın da bir Türk olması tabii ayrıca onur verici bir durum. Ama bu seferki toplantıda çok büyük katılım oldu. Yaklaşık 3500 kişi, tabii hepsi doktor değil, bunların birçoğu beyin cerrahı ve omurga cerrahı, ama endüstriden de insanlar vardı. Ama burada 30 civarında, 33 civarında Türk doktoru ilk kez omurga derneğine üye oldu ve kendilerine sertifika verildi. Tabii burada bu 3 gün süren konferansta bazı Türk firmaları da ürünlerini sergileme fırsatı buldular. Ama konferans süresince omurga hastaları için yenilikler, omurga hastalarının daha iyi yaşam sürebilmeleri, daha iyi ameliyat edilmeleri, hastalıklarının çok önceden belirlenmesi gibi birçok konu yeniden ele alındı ve Türk doktorlar Kopenhag'dan ülkemize yeni bilgilerle donatılmış olarak döndüler. Tabii bu Türkiye için çok sevindirici. Haluk Berk kendisinin başkan olması ve çok sayıda Türk'ün de bu derneğe üye olması sayesinde Türkiye'nin artık tıpta, Avrupa'da ve dünyada kendisini kanıtlamış olduğunu, ne kadar ilerlemiş olduğunu gösterdiğini söyledi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktarımlarınız için. Hep güzel haberlerle yine birlikte olmayı diliyoruz sevgili Ünsal Turan. Hoşçakalın.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sihirli Sözcükler. Türkiye'de saatlerimiz 15.37'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Köşemiz başladı. Sihirli Sözcükler bölümümüzde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz.
Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bu haftanın teması yol, yolcu, yolculuk olunca.
Güzel bir tema, evet.
Çok güzel değil mi? Edebiyatımız... daki yolculuktan söz edelim istedik. Çünkü yolculuk edebiyatımızda çok çok önemli bir yere sahip.
Doğru.
Seyahatnameler vardır değil mi?
Doğru. Seyahatnameler var. Ayrıca yol içerikli romanlar var. Aslında ilk akla gelen onlar. Ve tabii çeviri olarak Türkçe'ye kazandırılmış kitaplar var. Biraz onlardan bahsedelim istedim.
Lütfen,
ben.
Buyurun.
En çok bilinenlerinden başlayalım. Mesela Türk Edebiyatı'ndaki ilk yol kitabı, yol romanıdır. Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü adlı romanı. Sonrasında filme de çevrildi. Filme alındığında başrolünü İlyas Salman oynamış. Ama roman çok daha kapsamlıdır. Almanya'da yaşayan ve bir araba fabrikasında çalışan bir işçinin Türkiye'ye dönme macerası ve Kapıkule'den memleketine yaptığı 7 saatlik araba yolculuğudur konusu. Aslında ilginç bir şey yapmış yazar burada. Dönemin siyasi olaylarını da, daha doğrusu dönemin siyasi olaylarının bir bireyin kendi değerleri, hayata bakışı, ülkesine bakışı üzerindeki etkisini anlatmış bize. Ve kahramanımız aslında...
farklı bir yolculuk yapmış aslında.
Evet, kahramanımız aslında biraz şeydir... hadi söyleyelim, biraz olumsuz bir kahramandır.
Evet.
Fırsattan istifade, bir takım şeyleri kendine yontan, kendi kârını düşünen. Fakat bunları yaparken derindeki niyeti iyidir. Onu da romandan hissetmek mümkün. Çünkü aslında sevilmek ister herkes gibi. Saygı görmek ister yakın çevresi tarafından. Bir ailesi olsun ister, sahiplenilmek ister. Hepimizin, herkesin yaşadığı hayatın temel dinamikleridir bunlar. Fakat bunları isterken... günlük olayların, biraz siyasetin, biraz çıkarcılığın ön plana çıkmasına ayak uydurmanın insanı kendine nasıl yabancılaştırdığını işte bu 7 saatlik araba yolculuğunda teker teker anlatır yazar.
Yani yolunu yanlış çizmesinden kaynaklanıyor belki de tüm bu yaşadıkları.
İstediklerimiz masum ve niyetimiz iyi ama buna adım attıkça biraz tabii hadi cesaret edelim, yazar böyle söylememiş ama... aklımızı kullanarak tercihlerde bulunmak.
Evet.
Sonuca kısa yoldan ulaşmak değil, gerekirse sabretmek ve bedelini de karşılayabileceğimiz adımları atmak gibi bir teması var derinde diyelim. O kadar etkili olmuş ki roman çıktıktan sonra Zaten temel olarak o yıllarda, yani 70'lerin sonunda çok bu yaklaşımla kitaplar çok yazılmamış. İlk kabul ediliyor o yüzden türünün ilk örneği. Fakat 80'lerde, 80 ihtilalinden hemen sonra yasaklanmış. Çünkü biraz tersini söylüyor gibi olsa da derinden dile getirdiği mesajlar çok tehlikeli bulunmuş hem yazarı hem kitap. Fakat 2 yıldan sonra hem kitap hem yazarı aklanmış. Bugün de ulaşmak mümkün Fikrimin İnce Gülü'ne. Değerli bir kitap. Gurbette olmanın dinamiklerini de iyi anlatan bir kitap aslında.
Evet.
Bir diğer yazarımız Orhan Kemal, Bereketli Topraklar Üzerinde. Önemli bir kitap. Yine eskilerden geliyor aslında. 1954'te çıkmış. Bu da köyden şehire yolculuğu anlatıyor. 3 arkadaşın. Köyde yaşadıkları ve kendi dinamikleriyle şehirde yaşadıkları ve bir yolculuğun, bir büyük yolculuğun 3 insanı ve aralarındaki arkadaşlığı nasıl değiştirdiğini, nelerle mücadele etmeleri gerektiğini anlatıyor. Yine Yaşar Kemal'in adını anmalıyız. Binboğalar Efsanesi'yle. 1971'de basılmış bir kitap. Çok daha büyük bir bakış açısı gerekiyor Yaşar Kemal'in kitaplarını değerlendirebilmek için. Konar göçer topluluklar ve yörükler üzerine yazılmış bir kitap bu. Göçememenin, yani aslında derinde yolculukla yaşamayı öğrenmiş, neredeyse genlerine yolculuk işlemiş bir halkın,
yani bizim,
evet,
Türklerin.
Yörüklerin göçememesinin yörükler üzerindeki etkisini anlatır kitap. Hı hı. Yani göçerlik bir mecburiyet ya da işte nasıl diyelim, sanki bir zarardan kaçarmışçasına değil, tam tersine var olabilmek için ve özgürce yaşayabilmek için bildikleri tek yoldur. Ve göçememek, yani 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bir hikaye anlatır aslında orada Yaşar Kemal. Ve göçememek, göçer bir topluluğa nelere mal olur, onu anlatır. O yüzden de bizim açımızdan Anadolu insanları için önemli bir aynadır Binboğalar Efsanesi. Ara ara dönüp okunması gereken kitaplardandır gerçekten. Tabii biraz belki daha farklı yol kitaplarına da bakmak gerek. Bunlardan biri Alev Alatlı'nın bir romanı. Alev Alatlı, dinleyicilerimiz tanışma fırsatı bulmuştur elbette ama benim tabirimle okuyucusuna acımayan bir yazardır. Çok değerli bir yazardır. Hani bazı yazar biraz okuyucu bunu bilmeyebilir, şu cümlede şunu açıklayayım diyebilir ama Alev Hanım okuyucu da bunu bir öğreniversin diyerek yazanlardan. Dolayısıyla çok kapsamlı eserler veren ve eserlerinde ciddi bir entelektüel, kültürel birikimi okuyucusuyla aslında paylaşan değerli bir yazardır. Onun Dünya Nöbeti adlı bir roman dizisi diyelim, birkaç romandan oluşuyor bir kitabı var. Büyük bir yolculuğu anlatır şu Transsibirya. Moskova'dan Sibirya'nın ucuna kadar giden büyük tren yolculuğu ve biz bu yolculuk boyunca aslında bölgede yaşayan halkların ve ülkelerin nasıl bir dönüşümü yaşadığını ve o yol boyunca manzarayla birlikte o trenin içerisinde, zaten Dünya Nöbeti adı oradan gelir. Herkes uyusa bile birileri uyanık ve Dünya Nöbeti tutarlar. Bu Dünya Nöbeti'ni tutan halkların aslında ne kadar büyük bir sorumluluk ve bedelle karşı karşıya kaldıklarını ve bu bölgede yaşayan halkların birbirlerini tanımak, gerçekten derinden tanımak ve birbirlerinin halinden anlamak dışında bir yolunun olmadığını çok iyi anlatan bir kitaptır.
Aslında hayat da bir yolculuk değil mi o anlamda? Doğru. Baktığımızda
hiç,
değil mi?
Hiç şüphesiz. Hatta bugün bir yazarın sözüyle karşılaştım sabah çalışırken. Hayat insanı benzerlerinin arasından kendi olmaya götüren bir yolculuktur demiş.
Çok güzel.
Hepimiz aynı donanımlara, temel donanımlara sahibiz. Eğitim gibi, sosyal çevre gibi farklılıkları yaşıyoruz. Ama bunların bizi biz yapan bir öyküsü olduğunu ve bunu görmemiz gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor? Joseph Campbell. Biraz ondan bahsedelim.
Evet.
Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı da var. Bu bir aslında mitolojik bir hikayenin iskeleti. Ve biz bu iskeleti hayatın içinde neredeyse her gün görüyoruz. pek çok kitap, pek çok roman, film, dizi bu iskeletin üzerine kuruluyor.
Sanatın içerisinde bile görebiliyoruz.
Kesinlikle. Belki dinleyicilerimiz bilecektir, son yıllarda çok popülerdi seri olarak sinema filmi. Yüzüklerin Efendisi aslında kahramanın yolculuğudur.
Hı hı.
Ya da Campbell'la birebir sohbet ederek senaristinin oluşturduğu, biz Türkçe'de Yıldız Savaşları adıyla izledik. Film serisinin tamamı kahramanın yolculuğudur. Ve Campbell kitabında diyor ki, kahramanın keşfedeceği yetenek, lütuf, en sonunda kendisine verilmiş yeteneği keşfedecek çünkü. Ne kadar yüksek ve sıra dışıysa, kahramanın başlangıçta karşılaştığı çatışma o kadar büyüktür. Küçük bir çatışma, küçük bir lütufla sonuçlanır. Yani ben kendimde günlük bir sorun yaşıyorsam, bu çatışma şey demek tabii, yani yola çıkarken karşılaştığınız hikayelerin başında hep öyledir zaten. Dinleyicilerimizin aklına bir sürü film, dizi, evet, roman gelebilecektir. Ya bir şey eksilir, ya bir şey kaybederiz, ya bir savaş çıkar. Bir sorunla karşılaşır kahraman ve o sorunla karşılaştığında ona çözüm bulmak için bir yolculuğa çıkar. Ve bu yolculuğun sonucunda öyle bir şeyler yaşar ki artık kendisi yolculuğun başındaki kendi değildir. Keşfettikleriyle bambaşka biri haline gelmiştir.
Her yolculuk bir keşiftir.
Kesinlikle.
O zaman.
Kesinlikle. Şimdi çatışma ne kadar büyükse keşfedilecek olan yetenek de o kadar büyüktür de gizemli bir şey var aslında. Bizim bütün destanlarımız, ta Gılgamış Destanı'na kadar gidebiliriz, bildiğimiz en eski o. Bütün destanlar, bütün kültürler de aslında bunu anlatır. Bu biraz hayattan kopuk gibi gelebilir, masalsı gelebilir yani sonuçta film ya da destan. Hı-hı. Ama hayır, biz hayatın içerisinde de böyle kahramanlar görüyoruz. Hem kendimiz öyle bir kahramanız hem de böyle bir kahraman gördüğümüz zaman ona özellikle bir ilgi gösteriyoruz ve içeriden bir bağ kuruluyor otomatik olarak onunla. Hı-hı. Çünkü bu yolculuğu hepimiz aslında yapıyoruz hayatın içerisinde. Bu yolculuğu keskin dönemeçlerle yaşayanlar, tamamladıklarına şahit olduklarımız, önemli kahramanlar bizi çok derinden etkiliyor. Onların yaptığı fedakarlık, onların gösterdiği cesaret, onların hayattaki duruşu sadece duygusal bir bağ kurduğumuz için değil, biz de kendi kahramanlık hikayemizde bir sürü şeye çözüm bulurken bir kahramanla göz göze geldiğimiz için etkiliyor.
Şimdi belki onların keşifleri bizim rotamızı belirlememizde yardımcı,
evet,
oluyor değil mi?
Hem rotamızı belirlemede kesinlikle haklısınız, hem de aslında bu yolculuğu yürüyüş şeklimizle de ilgili. Esinleniyoruz, ilham alıyoruz onların yürüyüşünden, onların duruşundan. Bu yüzden hayatta kahramanları tanımak gibi bir özelliğimiz var. Belki sevdiğimiz kahramanlar olabilir, sevmediklerimiz olabilir,
evet,
doğruya doğruya. Ama bir kahramanla, yani bir yolculuğa çıkıp o yolculuktan tamamen bambaşka bir yönünü keşfederek bir yetenekle dönebilmiş insanlara bizim bir yatkınlığımız var, onları tanıyoruz. En basitinden diyelim ki bir hastalığımız var ve biz bu hastalık için uzunca bir tedavi sürecini geçirdik ve sonunda sağlığımıza kavuştuk. Eski sağlığımız, sağlıklı halimiz olmuyoruz. Bir yolculuktan geçtiğimiz için bambaşka bir keşifin dönüştürdüğü bir kişi oluyoruz.
Evet.
Ve o insanlar kahramandır. Onlara bakarken başka türlü bakabiliriz.
O zaman hayatımızda ne çok kahramanlık yaşadık ama farkında,
tabii,
değiliz belki de, değil mi? Bu yolculuklar sırasında.
Kesinlikle bu kahramanın yolculuğu üzerine yapılmış çok çalışma var.
Hı-hı.
Dünyadaki hemen hemen her edebiyat fakültesi bununla ilgileniyor. Halk bilimle ilgilenen herkes bu yolculukla ilgileniyor ister istemez. Kadınlar üzerine araştırma yapanlardan biri anneliği de bir kahramanlık yolculuğuna benzetmiş.
Hı-hı.
Bir daha asla eskisi gibi değilsiniz ve bambaşka bir yetenek ve kimlikle yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Yani hayatın içinde bizle kendi, hani kahraman deyince olağanüstü olayları gerçekleştiren bir film kahramanı gibi algılayabiliriz. Ve o tarafı da var biraz ama kendi kahramanlık hikayelerimizi de keşfetmek lazım. Yolculuğumuzun bir kısmı da bu. Çünkü kendi içimizde yolculuk ilk başta Campbell'ın dediği doğru, bir çatışmayla başlıyor. Hayatımızdaki evet. herhangi bir davranışı değiştirmek bile bir yolculuktur. Ve biz o davranışı değiştirmek için yolculuğa başladığımız an kendimizle ilgili pek çok hikayeyi ve pek çok yeteneği harekete geçirmiş oluyoruz.
Evet. Hayat uzun ince bir yol. Değil rotaların mi? İyi hesaplanması lazım. Değil mi bu rotada? Bize çünkü bu kültürümüzde çok önemli. Yola çıkana güle güle denilir. O alasmarladık evet. der.
Ardı sıra su dökülür. Hatta askerler için yapılan bir gelenek var. Bilmiyorum, eminim başka belki konuklarla bahsedilmiştir dün. Evdeki çift eşyalardan birini yanına koymak gibi. Mesela bir tuzluk ya da işte takım bir çay kaşığından bir kaşığı hissettirmeden çantasına koymak. Çünkü ta şaman döneminden bir diye. İnanç. Değil mi? Evet. O kendini tamamlar ve geri getirir.
Evet, umarız öyle olsun. Tüm askerlerimiz geri dönsünler. Bu arada şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anarken bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutluat'a. Bugün de köşemizin sonuna geldik. Çok güzel bir yolculuktu yine. Sağ olun, var olun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri programının işte bugün de bu köşeyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın 15 haberlerinden sonra bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Ve sizi müziğimizle baş başa bırakıyoruz.
Sesleri.